Ayrım 4. Ağlayan Duvar. Azima Ağlarova. Sayfa 50. Bu saatte eve gidişime otel personeli şaşırmıştı. Gerçi son zamanlarda benim ne yapacağımı kestiremedikleri için alışkındılar. Resepsiyoniste Murat adlı bir Türk misafir beklediğimi, otele gelirse bana haber vermesini isteyerek eve gittim. Hizmetçi hemen bir kahve yaptı. Benimle beraber yaşayan hizmetçiye yarın Mikanos'taki ailesine gitmesini ve ben söylemeden geri gelmemesini istedim. Maaşını ve sosyal haklarını alacaktı. Bir süre yalnız kalmak istediğimi düşünerek bir şey sormadı. O geceyi zor sabahladım. Erkenden hizmetçiyi gönderince biraz rahatladım. Şimdi beklemekten başka seçeneğim yoktu. Kulağım kapının zilinde ve telefonun sesindeydi ama nafile. Saatler, dakikalar geçmek bilmiyordu. Evde tek başıma rahatça Türk kanallarını izleme şansım olmuştu. Murat askeri uçak fabrikasında tartıştığı bir generali beylik tabancası ile öldürmüştü. Aynı gün generalin cenaze töreni vardı. Kalabalık bir insan topluluğu. Önce askeri tören, sonra camide yapılan dini tören, sonra mezarlık. Hepsi ayrıntılı olarak haberlerde veriliyordu, katil aranıyordu. Tüm havaalanlarına ve sınır kapılarına Murat'ın kimliği bildirilmişti. Onun işi zor olmakla beraber kaçabileceğine inanıyordum. Onun için gün boyu evden çıkmadım. Gece yatak odasından zilin sesini duyamayabileceğim endişesiyle tüm oda kapılarını açık bıraktım. İkinci gün ve gecesi de aynı şekilde stresle geçti. Arada bir oteli arayıp ne var ne yok diye soruyordum. Laf arasında da Türkiye'den giren kimse var mı diye soruyordum. Hayır cevabı ise benim sinirlerimi alt üst etmişti. Üçüncü günün akşamı beni uyku tutmadı. Salonun köşesindeki bara doğru yürüdüm. Biraz alkol alıp rahatlamak istedim. Tam o anda kapının zili çaldı. Öyle heyecanlanmıştım ki orada bayılacağımı sandım. Elimdeki bardağı masanın üzerine bırakıp kapıya koştum. Kapı dürbününden baktım. Evet, oydu. Hemen kapıyı açtım. Onu içeriye alıp kapıyı kapattıktan sonra sakalı uzamış Murat'a sarıldım. Öyle sevinmiştim ki gelen bir katil değil bir kurtarıcıydı. Benim kurtarıcımdı. Bir müddet hiçbir şey konuşmadan öylece kaldım. Bana öyle sıkı sarılmıştı ki onun kucağında kendimi güvende hissetmiştim. Uzun zamandır yaşadığım stresten uzaklaşıp uçsuz bucaksız denizlere açılmıştım. Yüzüne bakarak, "Sen ne yaptın Murat? Neden öldürdün adamı?" Bir an tedirginlikle yüzüme baktı. Gözlerinde pişmanlık vardı ama zoraki gülümseyerek, "Kötü mü oldu? İkimiz de katil olduk. İki katil daha iyi anlaşır." diye espri yaptı.
Sebep neydi peki?
Sebebini sonra anlatırım bayan İnan'la.
Murat, bu İnan'la kimdir? Sen geçen defa da bana öyle dedin.
Gerçekten bilmiyor musun?
Hayır, bilmiyorum.
O 3000 yıl önce yaşayan Sümer aşk tanrıçasıdır. İlginç hikayesi var. Daha sonra genişçe anlatırım. Ama en önemli özelliği aşk ve seks düşkünü bir kadındı.
Peki benimle ne ilgisi var?
Kocan yerde can çekişirken sen benimle sevişmek istedin. Bana inanla hatırlattın.
Bak buna üzüldüm Murat. Sence ben seks düşkünü bir kadın mıyım? Ben hayatımdan kocamdan başka bir erkeği tanımadın. O gün ilk defa kadın olduğumu hissettim. Yaşadığım duyguları tarif etmek mümkün değil. Düşünsene yıllarca baba diye düşündüğüm bir adamla yatağa girdim. Her gece yaşadığım travmayı belki bir gün sana anlatırım. Ben sadece sana aşık oldum, seni sevdim. Aşkın nasıl bir şey olduğunu ilk defa sende hissettim. Daha önce aşkın nasıl bir duygu olduğunu bile bilmiyordum. Doğru, o gece seni istedim. Hem de çok istedim. Ama bu elimde değildi.
Neyse, seni üzmek istemedim ama o zamanki davranışını da beğenmemiştim. Oysa sen kalbi aşk dolu bir kadınsın.
Peki peki haydi gel bana neler olduğunu anlat. Önce bir banyo yap sonra karnını doyur. Sonra konuşuruz.
Olur. Murat banyodayken ben yiyecek bir şeyler hazırladım. Buzdolabı tıka basa erzak doluydu. Onun gelme ihtimaline karşı alışveriş yapmıştım. Onu burada tutamazdım. Küçük bir yerde ve herkes beni tanıyordu. Sonunda birisi onu tanıyacaktı. Çünkü otelin müşterilerinin çoğu Türktü. Bunları düşünürken aklıma İsrail geldi. Evet, orası daha güvenli olabilirdi. Dayım orada yetkili birisiydi, mutlaka bize yardım ederdi.
Bu düşünceler beni biraz daha rahatlatmıştı. Bu fikrimi Murat'a demeden önce iyice düşünmeliydim. Banyodan çıkan Murat ayakta bir şeyler yiyip yatağa uzandı. Ben de yanına uzanmıştım. İçimdeki kıpırtılar yine beni rahatsız etmeye başlamıştı ki Murat'ın yorgunluktan uyuduğunu gördüm. Dirseğime dayanarak bu Türk gencini seyrettim. Bu kısa zamanda ona nasıl aşık olmuştum? Siyah saçlarını yana ayırarak tarayan Murat'ın geniş alnındaki kaşları upuzundu. Kirpikleri sanki kıvırmışsın gibi gözünün üstünü kapatıyordu. Biçimli burnu ve etli dudakları beni biraz daha çıldırtmıştı. Onu öpmemek için kendimi zor tutuyordum. Sonra inanla aklıma geldi ve vazgeçtim. Ben bu adamı seviyordum. Onun geniş omzunun yanına kafamı koyup uyudum. İlk defa böyle huzurluydum. Sabah kalktığımda Murat hala uyuyordu. Onu uyandırmamak için yavaşça yataktan çıktım. Bir not yazarak bazı işlerimi halledip geri döneceğimi söyledim. Otele girdiğimde resepsiyonist gülümseyerek ''Bayan Rachel, 3 gündür otele gelmemeniz size çok yaramış. Dinlenmişsiniz.'' dedi. ''Evet, hiç dışarı çıkmadan uyudum.''
''Gerçekten çok mutlu görünüyorsunuz. Ha, bu arada beklediğiniz misafir gelmedi.''
''Teşekkür ederim. Müdür nerede?''
''Odasında efendim. Çağırayım mı?''
''Hayır, ben oraya gidiyorum.'' O gün düzenlediğim vekaletler ile işlerimi takip etmek için yardımcımı görevlendirdim. Otel müdürü ile yardımcıma bir süre burada olmayacağımı, tatile çıkacağımı söyleyerek gerekli iş akışını organize ettik. Yanıma yeteri kadar para aldım, otelden çıkarak marinaya doğru yürüdüm. Kiralık bir tekne bulmam lazımdı. Biraz aradıktan sonra Amerikan bandıralı bir tekne buldum. İsrail'e bu tekneyle gitmek daha kolay olurdu. Ne de olsa Amerikan bandıralıydı. Evet, gitmek için her şey hazırdı. Acaba Murat ne düşünürdü? Bütün bu hazırlıkları yaptıktan sonra eve gittim. Kapıyı açıp içeri girdiğimde Murat yeni uyanmıştı.
Yeni mi uyandın?
Evet, o kadar yorulmuşum ki uyanamadım.
Ne yapmayı düşünüyorsun Murat?
Bilmiyorum. Olay olduktan sonra ilk aklıma gelen sen oldun. Gerçi yakalanmaktan son anda kurtuldum. Burada kalabilir miyim?
Elbette kalabilirsin ama burası çok küçük bir yer. Sezon açılır açılmaz bir sürü Türk geliyor adaya, seni tanırlar.
Haklısın, peki nereye gidebilirim? Ben şimdilik Türkiye'ye dönemem. Gerekirse hiç dışarı çıkmam. Ama geri dönersem beni bekleyen çok kötü günler olacak.
Benim bir fikrim var ama ne dersin bilmiyorum.
Nedir?
İsrail'e giderim.
Bu imkansız, oraya nasıl gidebiliriz ki?
Benim dayım orada yaşıyor. Ben aslında Yahudi kökenliyim. Tel Aviv'de yetkili birisi ama ne iş yaptığını bilmiyorum.
Sen Yahudi misin?
Evet, senin için sorun olur mu?
Bak, buna sevindim işte. Çünkü benim de büyük annem Yahudiymiş. İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Türkiye'ye göç etmişler. Babamın dediğine göre Türkiye 2. Dünya Savaşı'nda çelişkili politika izlemiş. Seçkin bilim adamlarını üniversiteler için hiç düşünmeden alırken sıradan insanlar için biraz problem yaratıyormuş. Ben uçak mühendisiyim ve yetenekliyim. Neden Türkiye'de çalışayım ki? Gerçi babamla annem Türkiye'de mutlu olduklarını söylüyorlardı. Yani onlar benim gibi düşünmüyorlardı.
Gerçekten mi?
Evet, gerçek bu. Zaten generali de bu yüzden öldürdüm.
Nasıl?
General Yahudi düşmanıydı. Benim yanımda sürekli Yahudilere küfür ederdi. O gün dayanamadım ve onu öldürdüm. Keşke yapmasaydım. Ama bir an oldu işte, ben de katil olmak istemezdim.
Aslında İsrail'e gitmek için bazı hazırlıklar yaptım. Ama senin ne düşüneceğini bilmediğim için tam karar veremedim. Eğer istiyorsan bu akşam yola çıkabiliriz.
Gerçekten mi?
Evet.
Peki benim İsrail'e girişim nasıl olacak?
Merak etme, ben ayarladım. Amerikan bandıralı bir tekneye para verirsek her şeyi halledeceğini söylüyor.
Bilmiyorum, kararı sen ver, benim param yok.
Sen para konusunu düşünme, benimle gelir misin sen onu söyle.
Seninle her yere gelirim, cehenneme bile.
Anlaştık, ben 1 saat içinde hazır olurum.
Bu kadar çabuk mu?
Evet.
Hemen telefon ederek tekneyle görüştüm. Konuşmamızın geçerli olduğunu, gerekli hazırlığı yapmasını ve 1 saat içinde hareket edeceğimizi söyledim. Kaptan 2 kat fazla para kazanacağını düşünerek ben hazırım dedi.
Murat, sen marinaya git, beni bekle, ben de birazdan çıkarım.
Olur, teknenin adı ne? Amerikan bandıralı Princess adlı büyük bir tekne marinada beni bekle.
Tamam o zaman, ben hemen çıkayım.
Kapıyı açıp etrafı kontrol ettim. Etrafta kimsenin olmadığından emin olduktan sonra ona çıkmasını işaret ettim. Murat çıktıktan sonra gerekli olan birkaç parça giyeceği küçük bir bavula koyarak hazırladım.
Hazırdım. Sevgilimle beraber gidiyordum. Kanatlanıp uçacaktım sanki.
Murat'ın marinaya vardığını hesaplayarak bir taksi çağırdım. Marinaya vardığımda hemen kale tarafına yanaşmış tekne kaptanı Edmund beni bekliyordu. Gözüm Murat'ı aradı. Evet, o da kalenin yanında duruyordu. Edmund'un yardımı ile küçük merdivenden tekneye girdim. Kaptan köşkünden çok güzel bir bayan çıktı. Bana hoş geldiniz diyerek, ben Sally.
Memnun oldum, ben de Rachel.
Arkadaşınız gelmedi mi?
Şimdi geliyor. Kadının burada oluşundan hoşlanmamıştım. Kaptan bana böyle bir şey dememişti. Suratımın asıldığını gören kaptan hemen açıklama yaptı. Sally benim kız arkadaşımdır. Tel Aviv marinasındaki kafeteryada birkaç yıl garsonluk yaptı. Birçok balıkçı arkadaşı var. Bizim işimizi kolaylaştıracak. Hadi şimdi senin arkadaşını çağıralım diyerek göz kırptı.
Teknenin arkasına doğru gittiğimde Murat'ı gördüm. Bize doğru geliyordu. Benim işaretimle birlikte hemen tekneye binip kameraya geçti. Kaptan demir almak için hazırdı zaten. Kaptan köşkünde de Sally vardı. Önce bu dar alandan bu koca tekneyi nasıl çıkaracak diye düşünürken o ustalıkla iş halletmişti. Az sonra Ege'nin uluslararası sularında yolculuğa başlamıştık. Sally hemen bize bir masa hazırladı. ''Yiyeceklerimiz ağırlıklı olarak balık olacak. Umarım seversiniz.'' dedi. Yediğimiz balık gerçekten de çok lezzetliydi. Yemekten hemen sonra Edmund küçük masanın üstüne bir harita serdi. Sally tekneyi kullanırken o bize yolculuğumuz hakkında bilgi verdi.
Yolculuğumuz yaklaşık 5-6 gün sürecek. Kıbrıs'a yetecek kadar yakıtımız var. Yiyecek sorun olmayacak. Ama ağırlık olmasın diye çok fazla erzak almadık. Yol boyunca balık tutacağız.
Türk karasularına girecek miyiz?
Hayır, Kıbrıs'tan sonra direkt Tel Aviv'e gideceğiz. Marinaya girmeden önce Sally'nin bir balıkçı arkadaşı Murat Bey'i alıp gümrüksüz bir alandan karaya çıkaracak. Sonra bir yerde buluşacağız. Ondan sonra başınızın çaresine bakacaksınız. Yalnız hava durumu biraz kötü.
Endişeyle sordum. Nasıl yani?
Tehlike olmayacak, lakin biraz dalgalı bir havada gideceğiz.
Eyvah, beni deniz tutar.
Bizde mide bulantısı için ilaç var. Biraz da sen katlanacaksın.
Yapacak bir şey yok dedim.
Teknenin arka tarafındaki koltuğun üzerine oturarak püfür püfür esen rüzgarla özgürlüğe doğru gidiyorduk. Saçlarımı dağıtan rüzgar beni hafifçe üşütmeye başlayınca onun omuzlarına yaslandım. Sıcacıktı. Hayatımda ilk defa bu kadar huzurluydum. Ne çocukluk günlerim ne de gençlik travmalarım aklıma geliyordu. Seviyordum ve ona yaslanmış özgürlüğe gidiyordum. Gerisi umurumda değildi. Az sonra hiç beklemediğim bir şey oldu. Midem bulanmaya başlamıştı. Ben çok dalgalı zamanlarda kötü oluyordum. Ama şimdi denizde dalga olmamasına karşın midem bulanmıştı. Edmund'un verdiği ilaç da kâr etmemişti. Akşama doğru kameradaki yatakta cansızmış gibi yatıyordum. Oysa ne hayaller kurmuştum. Sevdiğim adamla beraber uyuyacaktım. İlk defa isteyerek ve hissederek bir gece geçirecektim. Maalesef şimdi gözümü açamıyordum. Tekne beşik gibi sallanıyordu. Denizdeki dalgalar hızımızı biraz azaltmıştı. Baygın halde kaç gün yol aldığımızı bile bilmiyordum. Sadece uyuyordum. Nihayet hazırlanmamız gerektiğini söylediler. Ama benim yataktan kalkacak halim yoktu. İsrail karasularına girmeden önce karanlığın çökmesini bekleyecektik. Az sonra Murat telaşla aşağı indi. Gözümü açmadan, ''Ne oldu Murat?'' ''Bize doğru bir tekne geliyor. Her ihtimale karşı burada saklanacağım. Sevgilim, biraz kalkabilecek misin?''
''Denerim.''
Tam o anda Edmund da kameraya geldi. ''Bayan Rachel, siz biraz kalkın. Murat Bey yatağın altındaki gizli bölmeye girsin. Birileri bize doğru geliyor. Uluslararası sulardayız. Ama yine de belli olmaz.''
Kolumdan tutarak beni kaldırdılar. Yan taraftaki koltuğun üzerine oturdum. Bu gizli bölmeyi Edmund anlatmıştı. Yatağı kaldırdıktan sonra suntadan bir tahta ortaya çıktı. Suntayı tutan 4 köşe bent vardı. Onlardan 2 tanesini sökerek suntayı yana doğru çekince yatağın altında büyük bir boşluk göründü. Edmund Murat Bey, siz oraya uzanın, biraz uyumaya çalışın. Çünkü onların gelişi epey sürebilir. Bu gelenler bizim beklediğimiz insanlar da olabilir. Sizi burada o tekneye aktarsak daha iyi olacak. İsrail karasularında bunu yapmak daha riskli olabilir. Tamam diyen Murat çıkan boşluğa uzandı. Edmund Sunta'yı tekrar yerine iterek köşe bentleri vidaladı ve yatağı yerine serdi. Sonra beni kolumdan tutarak yerime uzattı. Bayan Raşe, siz hiç yataktan kalkmayın.
Zaten kalkacak halim yok.
Zaman epeyce geçmişti. Nihayet yukarıda konuşma sesleri geldi. Gülüşmeleri duyunca işlerin yolunda olduğunu anladım. Az sonra Edmund kameraya inerek, ''Bayan Raşel, sizi bir daha kaldıracağım. Gelenler bizim beklediğimiz balıkçı teknesiymiş. Bu çok iyi oldu. Biz yarın sabah Tel Aviv Üniversitesi'nin yanındaki Jacob ve Shoshana Schreiber Meydanı'nda buluşacağız.'' Tekrar kolumdan tutarak beni koltuğa oturtup Murat'ı çıkardı. ''Şimdi vedalaşın, yarın saat 10'da buluşacağız. Böylece siz de gece dinlenmiş olursunuz.'' Zorlukla Murat'a bir daha sarıldım kulağına. ''Merak etme, bunlar paralarını almak için seni bana getirecekler.'' dedim. Gülümseyerek yüzüme bakıp göz kırptı, yanağıma bir öpücük koyarak ''Hoşça kal.'' dedi. Murat gittikten birkaç saat sonra marinaya varmıştık. Kontrolleri kolaylıkla geçip marinanın yakınındaki bir otele gittik. Çok şükür ayağım karaya değmişti. Hiçbir şey yemeden kendimi yatağa attım. Sabah saat 9'da uyandım. Tam hazırlanıyordum ki telefonum çaldı. Edmund'du. ''Bayan Raşel, teknenin motorunda bir arıza çıkmış. Buluşmayı saat 15'e erteledik. Merak edilecek bir şey yok. Siz uyumanıza devam edin.'' dedi. Bu haberden biraz endişelendiysem de benim için iyi olmuştu. Öğlene kadar uyuyacaktım. Saat 13'te uyanıp aceleyle restorana indim. Edmund ve Sally beni bekliyorlardı. Hafif bir kahvaltıdan sonra biraz kendime gelmiştim. Buluşma saatine doğru otelden çıktık. Bir taksiyle üniversite kampüsünün yanına gittik. Taksicinin şüpheli bakışları altında üniversitenin önünde inerek yürüdük. Kampüsün yanından geçip parka ulaştık. Bir kafenin içine girerken dip tarafta oturan Murat'ı gördüm. Fazla zaman kaybetmek anlamsızdı. Hemen daha önce hazırladığım zarfı çıkarıp Edmund'a uzattım. ''Buyurun paranızı, her şey için teşekkür ederim. Lütfen paranızı sayın.''
''Bayan Raşel, siz saydıysanız doğrudur. Bundan sonra yalnızsınız. Size bol şans diliyorum.'' diyerek para zarfını Sally'ye uzattı. O da hemen çantasına attı.
El sıkışarak vedalaştık. Murat'a sarılıp ''Haydi sevgilim, artık burada durmayalım. Güzel günler bizi bekliyor.'' dedim. Murat da rahatlamıştı, bana sıkıca sarıldı. O an kendimi dünyanın en mutlu insanı saymıştım. Onun omzuna yaslanarak sokağa doğru yürüdük. Önümüzden geçen bir taksiye binip dayımın adresini verdim. Tel Aviv'in caddelerinden geçerken tanıdık yerleri görmekle beraber bazı yerleri hiç görmemiştim. Sanırım taksici farklı yoldan götürüyordu bizi. Az sonra dayımın kapısının önünde durunca rahat bir nefes aldım. Taksinin parasını ödeyip kapıya doğru yürüdük, zili çalıp bekledik ama açan olmadı. Bir daha çaldım, tam galiba evde değiller diye düşünürken içeriden ayak sesleri geldi. Kapı dürbününün önü kapandı ve ince bir ses, ''Kim o?'' dedi. Bu yengemin sesiydi. ''Esti yenge, benim Rachel.'' Kapıyı açar açmaz bana sarıldı.
''Rachel, ne güzel bir sürpriz, neden geleceğini haber vermedin?''
''Ani karar verdim yenge.
Haydi içeri gel.''
Yengem taksici zannettiği Murat'ın gitmediğini görünce tedirgin oldu. ''Yenge, bu Murat, benim yeni eşim.''
''Nasıl olur, senin eşin yeni ölmüştü.''
''Biraz uzun hikaye yenge.
Haydi içeri geçin.''
Yengem Murat'tan çok tedirgin olmuştu. İçeri geçtik. Yengem hemen telefonla dayımı arayıp benim geldiğimi söyledi. Daha sonra sohbet etmeye başladık. Geçmişimizden konuşunca biraz açılmıştım. Yemek hazır olunca dayım da geldi. O da Murat'ı görünce şaşırdı. Yeni eşim hikayesi her ikisinin de kafasını karıştırmıştı. Yemeği yedikten sonra, ''Dayı, biraz konuşabilir miyiz?''
''Tabii Esti, bize bir kahve yap.''
Murat'ın hikayesini olduğu gibi anlattım. Buraya nasıl geldiğimizi, onu sevdiğim her şeyi anlattım. Murat bütün bunları sessizce dinliyordu. Yüzündeki tedirginlik hala geçmemişti. Murat'ı neyin tedirgin ettiğini tam bilmiyordum ama bu beni de olumsuz etkilemişti.
''Dayı, Murat'ı arıyorlar. Herhangi bir otelde kalırsak Interpol bizi bulur. Bize yardım et. Saklanmamız gerekir. Paramız var. Bir ev kiralayalım.
Hatta gerekirse satın alalım. Hem Murat'ın hikayesini dinledin. O da bir Yahudi. O yüzden de katil oldu. İsrail devletinin bizi koruması lazım. Ayrıca o bir uçak mühendisidir. Devletimize faydası da dokunur.
Dayım alaycı bir tavırla, biz Türklerden ne öğrenebiliriz ki? Şimdi onlar bizimle ortak bir anlaşma yapmak için can atıyorlar.
Dayım çok düşünceliydi. İçinden geçenleri yüzünden okumak imkansızdı. Gülümseyerek,
tamam tamam size yardım edeceğim. Bu gece bizde kalın, yarın bir çaresine bakarız.
Dayı, bu iyiliğini hiçbir zaman unutmayacağım.
Önemli değil, tabii ki size yardım edeceğim. Esti, çocuklara bir oda hazırla diye Esti yengeme talimat vermesi hoşuma gitmişti.
Sohbetimiz epeyce devam etti. Gece saat 22 sıralarında odamıza çıktık. Banyo yaptıktan sonra yatağımıza uzandık. Murat'ın her gün boyunca balıkçı teknesinde kalması nedeniyle üstüne sinen balık kokusu gitmişti.
4. ayının sonu. Sayfa 67.